Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar.
What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts.
Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürde bugüne kadar tiyatronun işte tiyatro yapıcıları kısmıyla konuştuğumuzdan farklı bir yeri konuşmak istiyorum. Yani tiyatro yapıcıları derken yönetmenler, tasarımcılar, oyuncular son birkaç senedir yani özellikle pandemide daha çok onlarla görüştük. Ama şimdi olayın bir de bu dijital tiyatroya bakış, tiyatro pandemide nerelere gitti bunu konuşmak için biraz akademik tarafına bakalım istiyorum tiyatronun. Bunun için de Medeniyet Üniversitesi Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı hocalarından Melike Sabah Akın konuğum bu akşam. Hoş geldin Melike.
Hoş bulduk Dilin. Teşekkür ederim.
Melike aynı zamanda benim çok sevdiğim bir dostum da. O yüzden böyle birazcık hani neşeli bir programda olabilir. Ama işte o biraz korkuyor gerçi. Öyle akademik konuşmalara dönüşür mü diye ama.
Aynen. Bakalım nasıl olacak. Ben de heyecanlıyım biraz. Heyecanla bekliyorum. Bakalım.
Yani önce şeyle girmek istiyorum Melike. Biz neden seninle bu programı yapıyoruz aslında? Evet hani bu bir buçuk senede tiyatroya dair çok fazla yeni fikir üretmek, tiyatro üzerine nasıl başkalaşılabilir bunlar üzerine düşünülen bir buçuk sene geçirdik. Ama neden sen şu anda buradasın? Çünkü geçtiğimiz haftalarda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Sanat Yazıları Dergisi'nde bir yazın çıktı. Ve dijital tiyatro üzerineydi. Adı biraz uzun okuyacağım ama. Canlılık ve karşıtlık etkileşimi, tiyatronun dijitalleşmesi ve seyir rejimi üzerine ontolojik tarihsel bir soruşturma. Doğru mudur?
Doğrudur. Ta kendisi.
Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani tabii ki az önce de söyledim bir buçuk senedir herkesin kafa patlattığı bir konu ama seni bu yazıyı yazmaya teşvik eden şey neydi? Önce bunu sormak istiyorum sana.
Beni bu yazıya teşvik eden şey. Şöyle aslında pandemi elbette. Çünkü pandemiyle birlikte aslında hayatın her alanında olduğu üzere tiyatroda da bir dijitalleşmeye biz tırnak içinde söylüyorum maruz kaldık. Dijitalleşme tiyatroda da her yerde olduğu gibi vardı daha öncesinde. Hani tiyatro akademisyenleri de bunun üzerine yazıyorlardı, çiziyorlardı. Bu ayrı. Ama pandemiyle birlikte bunlar üzerine düşünmek durumunda kaldık ve sen de belki hatırlarsın özellikle sosyal medya üzerinden hem tiyatro yapıcıları hem de işte benim gibi akademisyenler tiyatronun neliği üzerine ve tiyatronun nasıl olması gerektiği üzerine fikirler yürütmeye, fikirlerini paylaşmaya başladılar. Dolayısıyla ben de o süreçte aslında hep de ilgilendiğim mesele olduğu için tiyatronun ontolojisi bunun üzerine düşünmeye başladım. Biraz erken bir vakitte kaleme aldığım bir yazı oldu bu bakınca. Yani bu geçtiğimiz yaz aslında Mart'ta hani biz pandemiye başladık ama Mayıs civarında ben bunu yazmaya başladım. Temmuz, Ağustos gibi bitirdim. Eylül'de yolladım. Ama hani hakemli bir dergi olduğu için tabii ki yayınlanması vakit aldı. Ve ancak işte yayınlandı.
Aslında şey için de iyi olabilir yani. O zaman yazdığınla şu andaki fikirlerini de böyle karşılaştırmak için güzel de bir zemin olabilir doğru. Peki.
Kesinlikle yani.
Yani tabii ki direkt sonucunu sormayacağım ne çıktı bu işten diye. Sadece seni bu işi yazarken teşvik eden o döneme dair oyunlar ya da işte kafa patlattığın işler nelerdi?
İşler. O dönemde doğal olarak hani şimdi mevzu birazcık şuydu. Herkes evde ve hepimiz de biliyoruz tiyatrolar da kapalı. Dolayısıyla tüm dünyada eş zamanlı olarak bir böyle çok meşhur ve bilindik hepimizin bildiği, takip ettiği böyle meşhur grupların, önemli grupların arşivlerini internet üzerinden insanlarla paylaşması söz konusu oldu. Ve işte bir online olarak ya da kayıstan ama hani internet üzerinden bir oyun izleme durumu söz konusu oldu. Bunun üzerine de pek çok kişi hani tiyatro bu değil diye konuşmaya başladı. Buradan da çeşitli tartışmalar yürüdü. Bunun devamında işte Mayıs civarıyla birlikte dijital mecra üzerinden neler yapılabilir zorlamaya başladı tiyatrocular. Ve hani beni aslında ilk çarpan işlerden birisi yazıda da ele aldığım, yazının ikinci kısmında ele aldığım ilk örneklerden birisi. Fringe Ensemble ve Platform Tiyatro ortaklığındaki Maptutopia oldu.
Onları da konuk almıştık bu arada biz, yani Ceren'lerin işine. Evet, Mark ve Ceren.
Hı-hı. O oyun çünkü bambaşka bir, yani en azından Türkiye için şu anda başka bir mecradan bize bir canlılık ve karşılıklı etkileşim vaadi sunuyor. Oyunun yapısının nasıl olduğundan kısaca hani söz etmek gerekirse, normalde biz tiyatroda bir yani genel olarak nasıldır? Tiyatroya gideriz, işte sahne açılır. Çok konvansiyonel tiyatrodan söz ediyorum tabii ki, bu şu anda ilk akla gelen şey. Hani hatta perde açılır. Seyir yeriyle oyun yeri arasında çok net bir ayrım vardır ve bizler seyirci olarak o oyunu izler. İşte mesela 1,5 saat boyunca oyunu izleriz, oyun biter. Dolayısıyla seyircinin pozisyonu aslında sadece oyunu izlemek üzerinden konumlanmıştır Batı tiyatrosunda. Yani edilgen bir pozisyondadır. Oyunu oynayansa oyuncudur. O temsilin içinde olan oyuncudur. Ben biraz buralardan meseleyi deşmeye çalıştım. Çünkü pandemiyle birlikte aslında itiraz edilen şey karşılıklı etkileşim, fiziksel olarak bir arada bulunma opsiyonumuzun ortadan kalkması üzerineydi. Ama buna rağmen dijital yollarla kurulabilecek çeşitli farklı canlılık ve bir aradalık ihtimalleri de bir yandan bizim önümüzde duruyordu. Maptutopia bir, hep biliyorsun, hepimizin hayatına dahil oldu Zoom. Zoom üzerinden Ceren Arcan'ın yine düzenlediği bir metni, bir öyküyü 5 oyun üzerinden kuruluyor ve işte 20 tane sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam 20 tane de oyuncu var. Oyuncular ve pardon, oyuncu diyorum, seyirci evet, var.
4 oyuncu hatta 5 anlatıcıyı da şeyde sayarsak 5 oyuncu doğru.
Ve bunlar Zoom üzerinden bir araya geliyorlar ve aslında seyirciler bir şekilde oyuncuların yönlendirmesiyle o oyuna dahil oluyorlar. Evet. Oyunun bir parçası olmaya başlıyorlar. Ve orada farklı bir karşılıklı, yani belki de hiç olmadığı kadar yüksek oranda bir karşılıklı etkileşim açığa çıkıyor.
Siyaset meydanı havası, ben de katıldım. Çok keyifli bir işti gerçekten.
Evet. Öyle yani, buralardan başladı. Bununla ilgili zaten tartışmalar yani öncesinde de hani akademik mecralarda var, işte hani biraz oraları deştik tabii ki bütün tiyatro insanları olarak bunlar üzerine düşündük. Böyle.
Peki çok klişe bir yerden şeyi sormak istiyorum. Yani tiyatro hep böyle şey oluyor ya, tiyatro bitiyor mu, tiyatro bu değil gibi bir tartışma hani temelde var ya. Bunun aslında temelden tiyatro neydi? Yani seyirci, seyir ilişkisi, oyuncu ilişkisi bu neydi? Aha. Ve günümüze gelene kadar, yani çok kabaca bir kronoloji de çizebilir misin bize? Hani akademik bir konuşmada olacak ya, ben onu da sormak istiyorum. Çünkü yani temelinde neydi ve bugün nereye geldik biz? Aslında tiyatrodaki bu izlek hali değişti mi, değişmedi mi, değişebilir mi diye o soruyu da ayrıca soracağım sana.
Peki. Şöyle başlayalım o zaman. Milattan önce 5. yüzyıla gitmek durumundayız. Antik Yunan'a. Ve Antik Yunan'da 3 tane oyun yazarımız var bizim, bilinen. İşte Aeschylus, Sofokles, Euripides gibi. Şimdi bu tarihle birlikte aslında bizim bugün bildiğimiz batılı anlamda tiyatro tanımlanıyor. Nedir o tanım? Bir metin var. Bu yazarların yazdığı bir metin var. Ve bu metni sahnede canlandıran oyuncular var ve onları izleyen seyirciler var. Dolayısıyla tanım ve tiyatronun olmazsa olmazı aslında buralardan belirmeye başlıyor küçük küçük. Hı hı. Şimdi biraz önden örnek verirsem, mesela Peter Brook'un söylediği, işte yazıda da değindiğim ve herkesin bildiği bir hani onun meşhur tanımı vardır. Tiyatro nedir diye sorduklarında şey der, yani bir oyuncu ve ona bakan bir seyirci. İki kişi.
Zaten boş mekan. Kitabın adı da boş mekan.
Aynen.
Ya.
Evet. Evet. Dolayısıyla bir seyredilme koşulunu vurguluyor burada Peter Brook. Ve bu tarihten itibaren antik Yunan'a tekrar geri döndüm burada. Seyretme ve izleme üzerinden dolayıma giren bir tiyatro tanımı var. Bununla birlikte türeyen öte yandan aynı mekanda o anda birlikte bulunma tanımı var. Buna da biz tiyatroda presence yani mevcudiyet koşulu diyoruz. Yani seyircinin ve oyuncunun aynı mekanda bulunuyor olması ve icranın alımlamanın dolayısıyla aynı anda gerçekleşmesi. Öncesinde yani tiyatronun biz ritüellerden doğduğunu düşündüğümüz için işte Trambos ritüellerinden bu kadar belirgin bir tanım falan filan aslında ortada yoktu. Tiyatro ritüellerden dolayısıyla oyunlardan açığa çıkıyordu, oluştu.
Yani ihtiyaç bu. Yani hani ihtiyaçları da kıyaslamak isteyeceğim de sonra o yüzden altını çizmek istedim.
Yani evet ihtiyaç derken bir oyun oynama hali. Dolayısıyla bir belki de küçücük çocuklarda da hani bulunan işte Huizinga'yı falan düşünürsek yine bir canlandırma, bir oyun oynama hali. Ve o dönemde hani oraya baktığımızda seyircinin aslında oyuncudan çok da bir belirli hiyerarşik bakımdan pek bir farkı yoktu. Herkes eşit düzlemdeydi. Karşılıklı etkileşim böyle baktığımızda yine vardı ama hani oyunu oynayanlar bu kadar aktif, seyredenlerse bu kadar edilgin değildi diyebiliriz.
Peki bunu tarih boyunca hani senin de metninde bahsettiğin şeyler var ama kırmaya çalışanlar, bunu farklılaştırmaya çalışanlar yani içerik olarak ya da ilişkisel yani en temelde Brecht'i söyleyebiliriz mesela. Yabancılaştırma efekti işte Augusto Boal'ı sen de zaten bahsediyorsun. Bir onlardan bahsedip şeyi de sormak istiyorum sonrasında yani bağlamaya çalıştığım yeri önden sana söylemek için. Yani bunu... Yani tiyatroyu birebir bir karşılıklı kalmadan hani o mevcudiyet hissini yakalamadan da başka yollarla saptırmak bu tiyatroya dönüşebiliyor mu? Yani dijital tiyatro bir tiyatro mudur sormak istemiyorum aslında ama orada uygulanan şeyi dijital tiyatro da bu Brecht'lerin yaptığı gibi bir şeyi farklılaştırmayı karşılıyor mu aslında? Böyle bir tam anlatabildim mi sorumu bilmiyorum.
Aşağı yukarı anladığım bir şey var ona cevap vereceğim. Tamam. Aslında anlattım bence. Şöyle bir yerden, ben şimdi şöyle bir yerden tarif ettim meseleyi birazcık. Tiyatro nedir diye sorduğumuzda verdiğimiz temel cevaplar var ve bunlar tiyatronun bugün ontolojisini belirleyen ve bizim olmazsa olmaz diye düşündüğümüz şeyler. Bunlardan bir tanesi mevcudiyet koşulu, diğeri ise demin söylediğim seyir yeri oyuncu ayrımı. Ve bu bir hiyerarşi üretiyor. Zaman içinde. Şimdi bunu ve dolayısıyla tiyatronun kendisinden türeyen illüzyonu, çünkü tiyatro hep bir aslında kocaman bir illüzyon makinesidir diyebiliriz. Yani orada bir hikaye anlatılır, seyirci ise o hikayeyi izler ve onun içine düşer değil mi? Böyle bakınca edilgen olan seyirciyi bu illüzyondan uyandırmaya çalışan bir Brecht var karşımızda. Yazıda çok uzun uzadıya bunun hani ne kadar oldu ne kadar olmadısına girdim aslında. Hani Brecht'in yaptığı da esasında hani buna dikkat çekmek ama tam olarak istediği şeyi yapamıyor falan bunlardan bahsettim. Sonrasında da Boal'in girişimleri var. Burada aslında o karşılıklı etkileşim nosyonunu yükseltmek ve onun yerine seyircinin edilgenliğini gerçekten aktifleştirmek, seyirciyi de oyuncuyu da aktif kılabilmek. Hani çok basitçe söylersem böyle bir durum söz konusuydu. Şimdi senin sorduğun meseleye gelince zaten sanıyorum benim de en başından beri ilgilendiğim şey bu olmazsa olmaz diye tarif ettiğimiz şeylerin, senin değişim diye sorduğun şeyin yani gerçekten teatral olanı eksilttiği ya da hani arttırdığı ya da bozduğu, bozmadığı yani buralarda neler oluyor bunlar üzerine akıl yürüttüğüm için dijital tiyatroda da daha doğrusu tiyatroda dijitalleşmede de bu iki kavramın da birbirinden ayrı düşünmesi gerekiyor.
Kesinlikle.
Bir yandan bu soruları tekrar gündemimize aldığını belki söyleyebilirim.
Peki senin bundaki hissin nedir? Yani bir şeyi eksiltip eksiltmem kişisel olarak soruyorum. Hani akademik tarafı da bir kenara koyduğumuzda. Yani bu süreçte sende nasıl bir karşılık buldu dijital olan tiyatronun dijitalleşmesi diyeyim?
Öyle. Şöyle. Bir kere tiyatroda dijitalleşme dediğimizde aslında çok bildiğimiz bir şeyden bahsettiğimizi düşünüyorum ben. Çünkü tiyatroda dijitalleşme dediğimiz şey tiyatroya teknolojinin girmesinden çok da farklı düşünülmemeli. Yani bunu çok böyle değişik bir şey olarak düşünmemeliyiz. Her dönemde tiyatro yapıldığı, yapılan her dönemde o dönemin teknolojisi her neyse onlar tiyatro sahnesinde tabii ki kullanıldı. Hayatın her yerinde kullanıldı çünkü. Yani hani Sofokles sahne resmi, skenografi dediği şey, dekoru icat ettiğinde bu da bir teknolojik unsurdu sahne için. Ya da işte mikrofonların sahneye dahil olması, ışık kullanımı vesaire. Dijitalleşme de dolayısıyla belirli noktalarda zaten tiyatroya sızdı ve var. Hala daha da var. Bu ayrı bir şey ve hani bunun zaten eşyanın tabiatı gereği bu böyle de devam edecek. Bununla ilgili hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Dijital tiyatro mevzusuysa bana kalırsa aslında yine bir mevcudiyet problemine dayanıyor gibi düşünüyorum. Tiyatrodaki bu asal olayların yani olmazsa olmaz diye saydığımız şeylerin bir kısmının belki de hepsinin değil ya da hani bilmiyorum ama bir kısmının sanallaşması durumu, dijitalleşmesi. Yani yine bir varlık yokluk problemi. Dolayısıyla hani böyle baktığımızda namevcudiyet bir yokluk üzerinden düşünülmesi gereken ve hani tam da bu sebeple hani geçmişine ve köklerine baktığımızda da 100 yıl öncesine gidebiliyoruz mesela. Hani kısaca istersen böyle çok tabii, kabaca bahsedeyim.
Tabii tabii. Daha henüz var vaktimiz.
Mesela işte hani tarihsel avantgarda gidiyoruz. Biraz daha öncesine hatta sembolizme gidiyoruz. İşte Meyerhold mesela şöyle örnekler aldım. Enteresan. Şimdi bu dijitalleşmeden bahsettim ya. Burada aslında birazcık fikir dijital tiyatroda bu yokluk problemi dedim. Herhangi bir unsurunun dedim. Mesela bu unsurlardan bir tanesinin oyuncu olduğunu düşünelim. Ki böyle tarihsel olarak düşündüğümüzde oyuncunun fiziksel varlığının tiyatrodan çekilmesi fikri söz konusu, tamam mı? Mesela Materlik ilk oyunlarını kuklalar için yazıyor ve hani sembolist bir tiyatro yazarı. Dolayısıyla gerçeklik üzerinden bir anlatı kurmaya çalışmıyor. Sembollerle hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla simgelerin bir insanın etkin varlığını yani aslında oyuncunun varlığını asla tam olarak destekleyemeyeceğini söylüyor. Ve sürekli kuklalar, gölgeler hayal ediyor tiyatrosunda. Alfred Jerry, Kral Übü'yü yazarken Kral Übü'yü kukla tiyatrosu olarak ilk başta tasarlıyor. Koş Kral Übü oyuncularla ilk gösterimi yapıyor ama hani kukla tiyatrosu olarak tasarlanmış bir oyun. Ve Übü'nün de çok Alfred Jerry'nin de çok benzer bir söylemi var. Yalnızca kuklalara efendi olabilirsiniz, egemen olabilirsiniz diyor. Craig'e gidiyoruz, Gordon Craig'e. Tiyatral malzeme üzerinde tam kontrol kurabilmek için canlı oyuncunun kuklalarla yer değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Biraz daha ilerleyelim. Meğer olsa gidiyoruz, biyomekanik mesela. Başka bir kanal biraz. Yani sonradan oyuncunun bedeni ve fiziksel varlığı üzerinden de açılacak bir kanal. Ama Meyerhold'a baktığımızda burada da insan bedeninin teknik bir, hani bir makine gibi tasavvur edilmesi falan filan.
Ya bu, özellikle, sen çok özür dilerim, söylediğinde aklıma mesela şey geliyor yani Beckett'in tiyatral hayatının sonunda bir dudakla sahnede hani kendini anlatmaya çalışması. Yani aslında orada bir seyirci ve oyuncu ilişkisi de kalmıyor yani. Hani tiyatro yerindeyken de temastayken de başkalaşıyor yani. Aslında bunu sormaya çalışıyordum en başında da. Senin sonucunu böldüm.
Tam olarak bu. Sen de Beckett dediğin için çok iyi oldu. Mesela Beckett de diyor ki, enteresan, duydun mu bilmiyorum. En iyi oyun içinde oyuncuların olmadığı, sadece metinlerden ibaret oyun diyor.
Evet.
Yani onun tasavvuru metinlerden ibaret ama yine oyuncuların olmadığı.
Evet.
Dolayısıyla başa dönersem oyuncunun varlığını eksiltmeye çalışan bir yüzyıldan söz ediyoruz. Oyuncunun varlığının 90'lara geldiğimizde cyborglar, belki cyborg fikri, robotlar, işte o kuklanın yerine robot alması, oyuncunun varlığının kontrol edilebilir, edilebilir bir şeye dönüşmesi fikri söz konusu.
Son bir 3-4 dakikada bölmüyorum durmadım. Şeyi de sormak istiyorum tam sana burada. Bu söylediğin şey, 100 yıl içerisinde geldiğimiz noktaya bakıyorum. Bir taraftan ya sana Hausbühne'yi de soracaktım. Soramıyordum, vaktimiz kalmadı da Hausbühne'yi açın bakın diye buradan alttan bir dipnot olarak dinleyicilere vermek istiyorum. Melike ve Noyan Aytol'un yaptığı bu arada Dursa da müthiş bir YouTube kanalı. Neyse şeyi söylemek istiyordum. Yani bu söylediğin şeyin Türkiye'deki son yıllarda geldiği şey tabii ki maddi yetersizlikler bir sürü şey, ama tam tersi oyuncuya dönen bir hikaye anlatıcılığı. Hani böyle tamamen oyuncu odaklı bir yere yönelmişken biz belki buna denk geldiğimiz için bu kadar tartışmaların içinde mi kaldık? Yani dünya bu tartışmaların içinde bu kadar bizim kadar şey mi? Yani, tiyatro bu mu tartışmasının içine düşmedi gibi hissediyorum. Bilmiyorum, bunu bir sormak istedim.
Ya aslında çok doğru bir tespit, doğru bir yerden okuyorsun. Ama bakınca bir yandan tüm dünyada da bunlar tartışıldı. Hı. Çünkü konvansiyon aslında bu. Yani oyuncusuz tiyatro tasavvuru çok da düşünülemiyor. Hı. Ama öte yandan hani tiyatro üzerine düşünen, tiyatro üzerine deneysel işleri bir noktada takip eden herkes bu kanalları da ve dönen estetik tartışmaları da doğal olarak takip ediyor. Pandemi bu anlamda gerçekten tuhaf bir katalizör görevi gördü ve tiyatroda, dijital tiyatroda daha doğrusu, örneğin oyuncunun çekilmesi, örneğin mekanın çekilmesi, işte Metrotopya'da mekanın dijitalleşmesi söz konusu. Ve şunu belki hani tanım olarak söylemek lazım, onu atladık düşününce. Oyuna, yani izlediğimiz performansa dramatürjik olarak doğrudan etki edecek dijital bir kullanım eğer söz konusuysa, biz dijital tiyatrodan söz edebiliriz, diyebiliriz. Yani hani oyun estetik olarak, oyun dramaturjik olarak gerçekten bir dijital unsur kullanımını içeriyorsa buna dijital tiyatro diyebiliriz. Örneğin işte Rimini Protokolü izledik. Şey, yine pandemi döneminde oradaki oyuncunun işte bir robot olması gibi. Hızlı geçtiğim için çok hızlandırdım burayı.
Ya da Begüm diyeceğim ama soyadı gelmedi şu anda. Begüm Erciyas'ın işleri, yani seslenen parçalar vesaire. Pilot Olku seninle Belçika'da birlikte izlemiştik. Yani deneyimlemiştik demek lazım bir taraftan da, ama yani karşınızda böyle mekanik bir ses ama aslında bir performans, bir tiyatro da var işin içinde. Tam dediğini karşılıyor galiba onlarda.
Kesinlikle teatral bir şey. Evet. Yani Begüm Erciyas'ın izlediğimiz işinde bir sesi dinliyoruz ve bir karşılıklı etkileşim var yine. Yükselen şey aslında karşılıklı etkileşim yine. Dolayısıyla dijital unsur burada ses ve ses oyunun bütününü dramaturjik olarak zaten yani oyunun göbeğinde yer alıyor bu fikir.
Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Son bir dakikamız, çok hızlı geçiyor vakit sana demiştim.
Valla gerçekten hızlı geçiyor. Madem son bir dakika, bir dakikalık bir şarkı mı seçmeye çalışsam bilemedim. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim katıldığın için. Yani bunun üzerine daha uzun uzun da konuşacağız. Belli ki şeyi de çok konuşamadık. Hani bir sene öncesiyle bir sene sonrası arasındaki fark bu. Türkiye'de şu anda uygulanan tiyatronun dijitalleşmesi ve dijital tiyatrolar üzerine de hani Metrotopya'dan sonra çok ona benzer iş üretilmedi. Daha çok canlı performansların online izlenmesi gibi işlere dönüştü. Hani aslında Türkiye'nin dijital tiyatro ya da tiyatronun dijitalleşmesiyle olan mücadelesini biraz da konuşmak istiyordum ama belki biraz daha ilerleyen bir vakitte tekrar bunun üzerine oturup konuşuruz beraber.
Olur. Güzel örnekler var aslında. Evet. Konuşacak çok şey var.
Çok teşekkür ederim.
Ama ben yine de güzel oldu. Ben teşekkür ederim Gülüm.
Bu arada sesim için de çok özür dilerim. Biraz kısık ama umarım rahatsızlık vermemişimdir. Dinleyen herkese de çok teşekkürler. İyi akşamlar.
Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar.
What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions a daily tortured stifled, punished, silenced and oppressed.
Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.